Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 19 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 22 Mart 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız akşam haber kuşağı ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla Anadolu'da Nevruz Şenlikleri konusunda Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı ile yapılan röportaj, Nevruz Bayramı'nda milletlerin gelenekleri, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve İran'ın Hicri Şemsi 1400 yılında en önemli gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Atom Enerjisi Kurumu'nun kalkınma belgesi ve stratejik planı açıklandığını duyurdu. İran Kara Kuvvetleri Komutanı, silahlı kuvvetlerin kendine yeterli hale geldiğini söyledi. Hatipzade, İran, İslam dünyasının birleşen ve bağımsız sesini yansıtmaya kararlı dedi. Erdoğan, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracağız vaadinde bulundu. Rusya ve Ukrayna ilk kez esir takası yaparken Birleşmiş Milletler Ukraynalı mültecilerin sayısının 3,5 milyonu aştığını bildirdi. Kremlin, Rusya, Amerika dahil Batı ülkeler gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor dedi. Şimdi haberler.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1120 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 139.735'e, vaka sayısı ise 7.143.409'a çıktı. COVID-19 hastalardan 1869'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 6.833.351'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Açıklamada ayrıca bugüne kadar toplam 6.833.351 kişinin de hastalıktan iyileştiği belirtildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Atom Enerjisi Kurumu'nun kalkınma belgesi ve stratejik planının açıklandığını duyurdu. Muhammed İslami muhabirimize verdi demişti. Hicri Şemsi 20 Ferverdin tarihinde İran Atom Enerjisi Ajansı'nın kalkınma belgesi ve stratejik planının açıklanmasıyla birlikte nükleer endüstrinin geleceği için geniş bir hedef gerçekleşecek dedi. Muhammed İslami yeni yılın sloganıyla ilgili olarak da şöyle dedi. İslam İnkılabı rehberinin üretim, bilgi tabanı ve istihdam yaratma konusundaki vurgusu, iktidarın etkin bileşenlerinin dengeli bir şekilde büyümesi ve ülkenin de dış etkenlere karşı savunmasız kalmadan dengeli bir şekilde kalkınması içindir. Muhammed İslam'a ayrıca şöyle dedi, bu belgenin iki yönü var. Birincisi, bu belgede kendimizi topluma ve ülkeye adamak. İkincisi, nükleer teknolojinin sahip olabileceği çeşitli boyutlar ve geniş uygulamalar hakkında halkın bilgilendirilmesidir. Aksi halde dünya siyonizmi ve emperyalizminin İran'a yönelik iftiralar atarak İran'ın nükleer alandaki ilerlemesini engellemeye çalıştıkları ortadadır.
İran Ticareti Geliştirme Örgütü Başkanı, İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin ihracatında %400'lük bir artış olduğunu duyurdu. Ali Rıza Peymanpak, geçen yıl teknik ve mühendislik hizmetleri ihracatında önemli bir gelişme olduğunu açıklayarak, bu sektördeki ihracatın son bir yılda %400 artış kaydettiğini açıkladı. Peymanpak, sosyal paylaşım sitesindeki kişisel sayfasında bu büyümeyi kaydederek, İran'ın son bir yılda 2.3 milyar dolarlık teknik ve mühendislik hizmetleri ihraç ettiğini yazdı. Ticaret Geliştirme Örgütü Başkanı bu istatistiğin 18 farklı ülkeye yapılan ihracattan elde edildiğini belirterek, gelecek bir yıl içinde 2.3 milyar dolarlık teknik ve mühendislik alanındaki ihracat miktarını 4 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Peymanpak, İslam İnkılabı rehberinin 1401 yılını bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretim yılı olarak adlandırmasına da atıfta bulunarak, İran Ticareti Geliştirme Örgütü olarak yaratıcı ve bilgiye dayalı fikirleri kullanarak iş geliştirme, istihdam yaratmaya devam edeceklerini kaydetti.
İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomez Haydari, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin her yerinde 23 askeri alanda ve askeri teçhizat ve tesislerde kendine yeterli hale geldiğini söyledi. Tuğgeneral Haydari bugün askeri bir tesisin açılış kulisinde yaptığı açıklamada şöyle dedi. İslami İran sınırlarının tamamında %100 tam güvenlik sağlanmıştır bu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü ve otoritesini göstermektedir. İran Kara Kuvvetleri Komutanı, bu kritik zamanda ülkenin tüm sınırlarının izlenmesi bilgiye dayalıdır. Bilimsel olarak ve mekanize teçhizatta izlenmektedir, dedi. Tuğgeneral Haydari, askeri muharebe mühendisliği gruplarının rollerine de değinerek, muharebe mühendislik grupları, güncel bilgileri kullanarak çeşitli alanlarda askeri güçlerin ve halkın yanında yer alabilmişlerdir ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinden Filistin'in savunması da dahil olmak üzere bu örgütün ideallerine bağlı kalma beklentilerine değinerek, İran, İslam dünyasının yakınlaşan ve bağımsız sesini yansıtmaya kararlıdır dedi. İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının 48. toplantısına katılmak üzere Pakistan'a giden Said Hatipzade, bugün İran'a verdiği demeçte, İran'ın siyasi değil, İslam dünyasının gerçek ideallerine yakınlaşmaya ve bağlılığa inandığını söyledi. Bugün İslam dünyası Yemen'den Suriye'ye ve işgal altındaki Filistin topraklarına kadar çok ciddi zorluklarla karşı karşıya diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın felsefesini Filistin davası gibi idealler etrafında değerlendirerek şöyle dedi. Bugün maalesef İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bazı üyelerinin İslam dünyasının gerçek ideallerine karşı bazı kötü niyetli eylemlerine tanık oluyoruz. Hatipzade ayrıca şöyle dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Bakanlar Toplantısı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin'den Yemen, Suriye ve Afganistan'a kadar İslam dünyasının temel sorunlarına ilişkin tutumları masaya yatırıldı. Ümidim İslam dünyasının çektiği acıların daha fazla istişare ve işbirliğiyle bu acıların azaltılmasıdır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ortağım İslam İşbirliği Teşkilatı çatısı altında etkileşimi arttırmaya hazır ve umarız Tahran ve Riyad arasında gerçekleştirilmekte olan kapasite geliştirme ile bölge ülkeleri İran-Suudi Arabistan ilişkilerini geliştirmekten fayda sağlayacaktır. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanlarının 48. toplantısı bugün İran heyeti de dahil olmak üzere üye ülkeleri yetkililerinin katılımıyla İslamabad'da başladı.
Dünya Parlamentolar Arası Kurulun oturumunda konuşan İran Heyeti Başkanı Müçteba Rıza'ha, İran'ın Ukrayna krizinin müzakere ve diplomasi yolundan çözülmesine yana olduğunu belirterek söz konusu krizin temelinde NATO'nun doğuya yayılma çabası ve Amerika'nın siyasi ve askeri diğer kararlarının yattığını söyledi. Endonezya'da düzenlenen 144. Dünya Parlamentolar Arası Kurulun oturumuna katılan İran Heyeti Başkanı Müçteba Rıza'ha, bugün söz konusu oturumun genel kurulunda gündemde olan Ukrayna krizini çözüm yoluyla ilgili yaptığı konuşmada İran'ın sabit tutumunun dünya genelinde tüm savaşların durdurulması olduğunu hatırlattı. İranlı yetkili açıklamasının devamında Ukrayna krizinin temelinde Amerika'nın siyasi ve askeri kararları ve uygulamaları yer alıyor. Çifte standart siyasetler ister Yemen'de olsun ister Ukrayna'da dünya genelinde savaşa karşı kabul edilebilir bir çözüm yolu sayılmaz ifadelerini kullandı. Rıza'ha İran'ın Ukrayna konusuyla ilgili de savaşın durdurulması ve çözüm yolunun barışçıl yollardan takip edilmesinden yana olduğunu belirtti. Endonezya'da düzenlenen oturuma katılan heyetin başkanı olarak konuşan Rıza'ha açıklamasının sonunda NATO'nun doğuya yayılma doğrultusunda gösterdiği çabalardan dolayı oluşan kaygılar bağımsız doğu ülkelerince anlaşılır. Dolayısıyla tüm ülkelerin uluslararası hukuk ilkelerine bağlı kalması gerektiğinin altını çiziyorum.
27 İran Üniversitesi dünyadaki etkili üniversiteler listesinde yer aldı. Muhabirimizin verdiği habere göre 6'sı Tıp Bilimleri Üniversitesi ve 21'i ise Bilim Bakanlığı Üniversitesi'ne bağlı toplam 27 İran Üniversitesi dünyanın en etkili üniversiteleri arasında yer alıyor. İran Tıp Bilimleri Üniversitesi, İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi ve Ahvaz Cundi Şapur Üniversitesi 1., 2. ve 3. oldular. Müderris Eğitim Üniversitesi, Tebriz Üniversitesi, El Zehra Üniversitesi ve Emir Kebir Teknik Üniversitesi de bu listede yer alıyor.
Baharın gelişi ve yeni yılın başlaması ile birlikte Tahran'da düzenlenen İran Etnik Grupların Büyük Festivali, İran kültürlerinin, geleneklerini ve el sanatlarının eşsiz çeşitliliğini tanımak için bir yerdir. İran etnik gruplarının baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcıyla birlikte ülkenin farklı bölgelerinden etnik grupların varlığıyla 12 gün boyunca büyük festival Tahran'ın Niyaveran Kültür ve Tarihi Tesisinde düzenleniyor. Festivalin sekreteri İbrahim Ahmed'in muhabirimize verdiği mesajı şöyle dedi. Bu koleksiyonda hem hediyelik eşya üreticilerini hem de el sanatları alanında faaliyet gösteren sanatçıları orijinal İran kültürünü tanıtmaya davet ettik. Böylece Niyaveran tarihi ve kültürel koleksiyonunu ziyaret edenler ve turistler farklı İran etnik gruplarının kültürüyle tanışacaklar.
Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde polise taşla saldıran gruba müdahale edildi. Diyarbakır'da HDP öncülüğünde düzenlenen Nevruz etkinliğinde polise yönelik taşlı saldırı nedeniyle 15 polis yaralanırken 298 kişi gözaltına alındı. Bağlar ilçesinde HDP öncülüğünde Nevruz etkinliğinin yapılacağı alanda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kent girişlerinde ilçelerden ve farklı illerden gelen katılımcılar için 7 alanda da 20 kontrol noktası oluşturulurken 7000 polisin görevlendirildiği alanda uygulama noktalarında katılımcılar sıkı aramadan geçirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kuruluşundan günümüze milletvekilleri ve il başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkarma sözümüzü yerine getireceğiz ifadesini kullandı. Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin darbecilerin geri kalmışlığın peçesinden AK Parti öncülüğünde verdiğimiz mücadeleyle hep birlikte kurtardık diyen Erdoğan, bugün de Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemde aynı anlayış, inanç ve azimle çalışmaları, gayret göstermeleri gereğine vurgu yaparak şöyle dedi. Bölgemizin ve dünyanın ekonomik krizler, savaşlar, sosyal ve siyasi mühendislik oyunlarıyla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı şu dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıklaştırmaya özellikle davet ediyorum. Erdoğan iktidara gelince hemen kolları sıvadıklarını, planlarını, programlarını hazırladıklarını, kısa sürede Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 3'e, 5'e, 10'a katlayan eser ve hizmetler ortaya koyduklarını ifade etti.
Yaklaşan NATO zirvesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna krizini çözme önerilerini açıklayacak. TRT'nin internet sitesinde yer alan habere göre Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta yapılacak NATO zirvesine katılmak üzere yarın Brüksel'e gidecek. NATO liderleri Ukrayna ve Rusya'daki son sorunları ve Brüksel'de gelecekteki eylemleri ele alacaklar. Türkiye, Ukrayna Savaşı'nda söz sahibi olmak isterken bugüne kadar bu konuda başarısız kalmış. NATO liderleri ayrıca NATO'nun savunma ve caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmek için yeni adımlar atacaktır. Zirveye Amerika Başkanı Joe Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacaktır.
Rusya Federasyonu İnsan Hakları Temsilcisi Tatyana Moskolkova, Rusya ve Ukrayna'nın ilk kez esir değişimini gerçekleştirdiğini ve 9 Rus askerinin serbest bırakıldığını doğruladı. Bunun karşılığı olarak Ukrayna'nın Mariupol Belediye Başkanı'nın aynı anda serbest bırakıldığı belirtildi. Avrupa Birliği üye ülkeleri Rusya'ya yönelik artan yaptırımları görüşmek üzere dün Brüksel'de bir Dışişleri Bakanlar toplantısı düzenledi. Ancak Rusya'ya enerji ambargosu uygulanması konusunda fikir birliğine ulaşılamadı.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Ukrayna'dan 3.489.644 mülteci komşu ülkelere geçerken en az 925 sivilin öldüğü belirtildi. Rusya-Ukrayna Savaşı 26. gününde sürerken Ukraynalılar ülkelerinden göç ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yapılan açıklamada Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verileri paylaştı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, ülkesinin Amerika'daki kritik altyapılara yönelik siber saldırı düzenlemesi ihtimaline ilişkin, Rusya, Amerika dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor, dedi. Amerikan Başkanı Biden'ın Rusya'nın ülkesindeki kritik altyapılara siber saldırı düzenleyebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Rusya Federasyonu Amerika dahil Batı ülkelerin birçoğu gibi devlet düzeninde haydutluk yapmıyor diye konuştu.
Bazı kaynaklar Türk askerlerinin Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı koymak üzere konuşlandırılabileceğini öne sürdüler. Türkiye, Suriye hükümetine muhalif teröristleri desteklemenin yanı sıra terör örgütü olarak kabul ettiği PKK güçlerine karşı koyma bahanesiyle uzun süredir Kuzey Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor.
Terör rejimi İsrail, İran ve Lübnan Hizbullah hareketinden endişeleri sebebiyle işgal altındaki Filistin'in kuzey sınırlarındaki savunma sistemlerini güçlendirmeyi planlayan bir tasarıyı onayladı.
Filistin direnişinin önderlerinden ve İslami Direniş Hareketi Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Ahmed Yasin'in şehadetinin 18. yıl dönümü münasebetiyle dün akşamdan itibaren sosyal medyada Yasin 18 başlığıyla Arapça olarak oluşturulan hashtag üzerinden geniş çaplı bir mesaj ve farkındalık kampanyası başlatıldı.
Medya kaynaklarına göre Riyad, Sana'ya mübarek Ramazan ayında ateşkesi kabul etmesi halinde yakıt taşıyan gemilerin Yemen'e girebilmesini önerdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin bilim tabanlı üretim ve ekonomik reformu vurgulaması etrafında. İslam İnkılabı rehberi pazartesi günü yeni Hicri Şemsi yılın ilk gününde İran halkına hitaben yaptığı konuşmada ülkenin önemli ekonomik konularına değindi. Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ülkenin ekonomik işlerinde reform yapmak için kararlı bir şekilde bilgiye dayalı ekonomiye doğru hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, ekonomide adil ilerlemeye ulaşmak ve yoksulluk sorununun çözülmesi ancak üretimin güçlendirilmesiyle sağlanabilir ve eğer bilim tabanlı üretimle üretimi güçlendirirsek bu büyük hedef gerçekleşir, dedi. İslam İnkılabı rehberi geçen yılın ilk gününde ülke ekonomisini Amerika yaptırımlarına bağlamamak ve yaptırımlar olduğu müddetçe durumun bu olduğunu söylememek gerektiği vurgusunu da hatırlatarak, neyse ki ülkede yeni politikaların Amerika yaptırımlarına rağmen ilerleme kaydedebileceğini, dış ticaretin gelişebileceğini, bölgesel anlaşmalara varılabileceğini, petrol ve diğer konularda başarı sağlanabileceğini gösterdi, dedi. Bilgiye dayalı ekonomi, üretime gösterilen özen ve yerli kapasiteler konusu, İslam İnkılabı rehberinin son yıllarda sürekli vurguladığı konular arasında yer alırken, yetkililerin sorunları çözmek ve ülkenin her alanda ilerlemesini hızlandırmak için dikkat edilmesi ve pratik çözümler benimsemesi gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamini Hicri Şemsi 1400 yılı Şehriver ayında 13. hükümeti Cumhurbaşkanı ve kabine üyelerini kabulünde ekonomi sorunların çözümünde geçici çözüm yolları peşinde olmamak gerektiğine işaretle şöyle buyurdu. Ekonomik sorunların çözümünü yaptırımların kaldırılmasına ertelemeyin. Yaptırımların kaldırılması bizim ve sizin elinizde değil, başkalarının elindedir. Sorunların giderilmesi için programları, yaptırımların var olduğunu varsayarak yapın ki inşallah bu iş yapılabilsin.
İslam İnkılabı'nın Şubat 1979'daki zaferinden bu yana İran İslam Nizamı sürekli düşmanların sayısız siyasi, iktisadi, kültürel ve askeri baskısının hedefi olmuştur. Son yıllarda ise bilimsel ilerlemeyi ve İran'ın milli ve bölgesel gücünün artmasını engelleyemeyen Amerika, İran'a azami yaptırımlar uygulayarak ekonomisini zayıflatmak ve halk arasında memnuniyetsizlik yaratmak gibi çeşitli hedefler izledi. Bu şartlar İslam İnkılabı rehberinin İran'ın bölgedeki muazzam iç kapasitelerini ve jeopolitik konumuna ciddi önem verilmesi ve bunu ülkenin ekonomik büyümesi ve refahı için kullanması yönündeki açıklamalarının önemini göstermektedir. Buna göre İran İslam Cumhuriyeti özellikle 13. hükümette yaptırımları kaldırmak için müzakereler yürütmenin yanı sıra ekonomik diplomasiyi geliştirerek ve ekonomik sorunları yaptırım ve nükleer anlaşmaya bağlamadan yaptırımları kaldırmaya ve onları etkisiz hale getirme çalışmalarını birlikte yürütüyor. İran hükümeti ayrıca bölgesel işbirliğini arttırma, komşu ve Müslüman ülkelere daha fazla özen göstermeyi gündemine almıştır. İran'da son aylarda düşen enflasyon, işletmelere refahın geri dönmesi, artan petrol satışları ve aynı şekilde artan dış ticaret gibi bazı ekonomik göstergeler ülke ekonomisinin özellikle yaptırım dönemindeki nispeten gelişini gösteriyor. Buna göre yaptırımlar bağlamında ülke ekonomisinin önemi ve onu etkileyen bileşenler göz önüne alındığında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei Nevruz konuşmasında son 10 yılda seçilen ekonomik başlıklar ve ayrıca Hicri Şemsi 1400 yılı için seçilen slogana işaretle bu yıl içinde ekonomik başlık ve slogan seçilmesinin sebebi ekonomi meselesinin eksenliğin önemi ve de 90'lı yıllarda yaşanan ekonomik sorunlardır ki bu sorunlardan kurtulmak ise doğru tedbir, amel ve harekettir, dedi.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz füze satışı Amerika'nın Arabistan'a araçsal bakışının devam etmesi konusunda. Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Amerika hükümeti bu ülkeye önemli sayıda Patriot füzesi temin etti. Geçen 15 ay sürecinde Amerika ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler ondan önceki 4 yıl ile kıyaslanamaz. Donald Trump döneminde yakın ilişkileri olan Riyad ve Washington, Joe Biden'in iş başına gelmesi ve onun Arabistan'da insan hakları ve özellikle Veliaht Muhammed bin Salman'ın davranışı ve siyasetlerini eleştirmesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerde büyük gerginlik ve sorunlar yaşandı. Joe Biden son 15 ayda Kral Salman ile hiç görüşmedi ve hatta bir kez bile Suudi Veliaht ile telefon görüşmesi gerçekleştirmedi. Joe Biden'in Suudi Arabistan'a yönelik politikası Muhammed bin Salman'ı bu ayın başlarında Amerika Atlantik Dergisi sitesine verdiği röportajda Washington'u eleştirmeye ve Amerika'yı Suudi Arabistan iç işlerine karışmamaya çağırmasına sebep oldu. Hatta Bin Salman, Amerika'nın Afganistan siyasetlerini açıkça eleştirerek, Suudi Arabistan Kaşıkçı cinayetinin faillerini cezalandırdı. Ancak hiç kimse Afgan düğünlerinde bombalama gibi benzer suçlardan cezalandırılmadı dedi. Muhammed Bin Salman ayrıca acaba Biden kendisini yanlış anlayıp anlamadığı sorusuna karşılık, basitçe elbette ben önem vermiyorum. Biz Amerika'da size emir verme veya yasaklama hakkımız yok. Bunun tam tersi de geçerli. Onlar da bizim iç işlerimize karışamazlar dedi. Yapılan tüm bu eleştirilere rağmen Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi, Joe Biden yönetiminin geçen ay Suudi Arabistan'a önemli sayıda patriot füze sistemi aktardığını ve Riyad'ın silah satışı ve tekrar tedarik talebine olumlu yanıt verdiğini yazdı. Gazete, Biden yönetiminin Yemenli Husilerin isimlerini terör listesinden çıkarmaya karar vermesinin ardından Amerika ve Suudi ilişkilerinin zayıfladığını kaydetti.
Yaklaşık bir yıl önce göreve başlayan Biden'ın Suudi Arabistan'a silah satış anlaşmalarını insan hakları ihlallerine ilişkin kaygılar sebebiyle iptal etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü. Aynı zamanda Yemen'deki sivil ölümlerden ötürü 500 milyon dolarlık silah anlaşmasını askıya alan Washington, Riyad'da ileride yapılacak ticareti de savunma silahlarıyla sınırlandırmayı planladığı iddia edildi. Biden bu doğrultuda Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik askeri saldırılarına ve ilgili silah satışlarına desteği keseceklerini duyurmuştu. Tüm bunlara rağmen görünen o ki Amerikan hükümetinin Patriot füzelerini Suudi Arabistan'a satma kararı birkaç önemli noktayı içeriyor. Öncelikle Amerika, Suudi Arabistan'ı bu ülkeden silah ithal eden başlıca ülkeleri arasında kalmasını tercih etmesidir. Başka bir ifadeyle Amerika hala Arabistan'ı daha önce Trump'ın tabir ettiği gibi sağmal inek olarak görmekte. Amerika Arabistan'a silah satmakta bu ülkenin petrodolarları üzerine özel bir hesap açmıştır. İkincisi Amerika hala resmi ve ciddi olarak Suudi koalisyonunun 7 yıldan beri sürdürdüğü Yemen Savaşı'na son vermesini istemiyor ve bu bağlamda sarf edilen sözler sırf Washington'un siyasi söylemleridir ve pratikte Suudi Arabistan'a silah satışı ile Riyad'a destek veriyor. Üçüncüsü Suudi Arabistan, Yemen Savaşı'nda başarısız kalmış ve Yemenlilerin saldırılarının artması ardından Amerika'dan kendisine daha fazla füze verilmesini istemiştir. Suudi yetkililer Amerika'ya füze stoklarının bitmek üzere olduğunu duyurmuştur. Buna rağmen Amerika hala Arabistan'ı aşağılamaya devam ediyor. Zira yeni füzeleri de birkaç ay gecikmeyle Riyad'a verdiği görülüyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, akşam yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feri ve sevgili dinleyiciler, Nevruz Bayramı dünyanın dört bir yanında rengarenk ve neşe dolu görüntüler oluşturuyor. Günümüzde özellikle yaşadığımız bu pandemi döneminde tabii ki bu şenlikler ve kutlamalar farklı biçimde düzenlenmekte. Ve şimdi bunları konuştuğumuz sohbetimizin ikinci bölümünde Türkiye'de ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde bu bayramın nasıl kutlandığı konusuna ve hangi aslında bölgelerde bu daha çok kutlanıyor sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretmeyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Abbas Karaş hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Bütün dinleyicilerimizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum ve ayrıca bütün dinleyicilerimizin bu tarihi Nevruz Bayramı'nı kutluyoruz.
Şimdi Anadolu bölgesinde Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusunu bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Şimdi geçmişte ve günümüz dünyasında bu bayram sizin bölgenizde nasıl kutlanıyor acaba?
Vallahi atıp tutsun Nevruz Anadolu'da düşündüğümüzde, Anadolu biliyorsunuz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamını kaplayan büyük bir coğrafyadır. Çok eski medeniyetler burada ömür sürmüşlerdir. Ta eskiden binlerce yıl önceden insanlar burada yaşamışlar ve tabii ki gelenekler tabarruz etmiştir, tacımıza kadar gelmiştir. Osmanlı dönemine geldiğimizde muhtemelen Osmanlı İmparatorluğu'yla Sefevi İmparatorluğu arasındaki ihtilaflardan dolayı Nevruz Türkiye'de biraz atıfçası unutulmaya yüz tutmuştur ve Osmanlı'da çok az bu Nevruz'un bu büyük bayramın kutlamasına şahit oluyoruz. Daha sonraları Cumhuriyet'le birlikte daha bir ivme kazanıyor. Ama 1980'lerden sonra genel olarak Nevruz Türkiye'de bir şiddetle anılıyor. Yani şöyle ki o dönem PKK bu Nevruz bayramını çitlelere sokağa dökerek devlet kurumlarına zarar vermek, bankalara kokteyl molotof atmak ve benzer olaylarla gündeme getirdi. Bir nevi isyana çevirdi bu işi. Ve tabii bu Nevruz'un gerçek ruhundan uzaklaştırmış oldu. Atatürk Nevruz'un ruhunda barış var, sevgi var, kardeşlik var, tabiatın uyanışı var. Ve böylece bu yıllar da sürdü. Atatürk Türk halkının da Nevruz deyince aklına böyle bir durumlar geldi. Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak pek de fazla Atatürk'ün bilinilen bir bayram değildi. Ne zaman ki Sovyetler Birliği dağıldı, o zaman Türkiye'den birçok insan Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Kırgızistan'a, Özbekistan'a gittiler. Başlayarak Nevruz burada da kutlanıyor. Bu sefer Anadolu'da da kutlanmaya başladı ama bu sefer devlet bayramı olarak kutlanmaya başladı. Yani devlet bunu sahiplenmeye çalıştı, iki yönden sahiplenmeye çalıştı. Bir, Orta Asya Türk devletleriyle ilgili kardeşlik bağını güçlendirmek. İki, Kürtlerin derdinden bu enstrümanı almak için. Bu böyle devam edip geldi. Günümüzde ise artık özellikle Türkiye'de Kürtlerin yaşadığı bölgede bu Nevruz daha da yerine oturmuştur. Hem özellikle barış sözüyle birlikte gerçekten eski barış simgesine kavuşmuş ve Nevruz ateşinin yakılmasıyla birlikte kardeş türküler söyleniyor, bütün halkların türküler söyleniyor, törenler yapılıyor, Kürtler güzel kıyafetlerini giyiyorlar bu bayramda, güzel kutlamalar yapılıyor. Yani yavaş yavaş en azından şunu diyebiliriz ki Nevruz'un ruhuna kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. Gelecek olursak, Anadolu'nun diğer kısımlarına gelecek olursak, ne yazık ki üstten inme bir bayram veya gelenek olarak uygulandığından dolayı Nevruz bayramı hiç de ilgisi olmayan Ergenekon destanıyla bağlantısını kurmaya çalışıldı. Burada bir sentez oluşturmaya çalışıldı. Bu nedir? Biliyorsunuz Nevruz'un eski Şahname'de yazıldığı gibi Denizli Kavan'ın o dönemin büyük zalim kralı Zavat'a başkaldırsın da bir simgesi olarak görünüyor. Ve hatta biliyoruz ki Denizli Kava 11 oğlunu Zahaç'ın omuzundaki yılanların giymeyi olarak verdikten sonra 13. oğlunu vermeyerek önündeki örtüyü kaldırır ve bayrak yapar ve krala Zahaç'a baş kaldırır ve tekrar Fridun Şah tahta getirilir. Burada açıkçası o destanlar hareket edilerek şimdi dövme harekatlar başlanıyor ama bu dediğim gibi Türklerin Ergenekon'dan çıkışıyla bağlantılı kuruluyor. Bu biraz açıkçası tarihi açıdan pek geçerliliği olmayan bir durumdur. Önemli olan Nevruz'un ruhuna uygun olarak bu bölgenin bütün halklarının ta Orta Asya'nın ta Rusya'nın kuzeyinden ta Tataristan'dan tutun da gelecekte Hint Yarımadası'nda, Afganistan'da, Pakistan'da, İran'da, Irak'ta ve hatta buradan Balkanlara gidecek olan bir bayram olduğuna göre bunun ruhu kardeşliktir. Bunun ruhu tabiatın uyanışıdır. Bu bağlamda şunu söyleyebiliriz ki buna başka bir kılıf uydurmak, hani ideolojik kılıfla uydurmak açıkçası çok mantıklı da gelmiyor bana ve bunun ruhundan uzaklaştırmaktır. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da Nevruz yine halkların kardeşlik, dostluk, barış ve tabiatın uyanışı olarak kutlanırsa çok daha iyi olacaktır. Nitekim bunu Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Türkmenlerde, Tacitlerde görüyoruz. Halkın bir bayramıdır. İnsanlar güzel de giyiniyorlar, süsleniyorlar, törenler yapıyorlar. Çok güzel, eğlenceli yemekler yapıyorlar. Yani bir arada bulunuyorlar. Şu anda sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki Nevruz şu anda açıkçası hemen hemen devlet kurumları tarafından esas özünden de uzaklaştırılmış bir ideolojik Ergenekon destanına bağlanarak kutlanması tek de açıkçası bu Nevruz'un ruhuyla uyumlu bir bayram değildir. Bu bağlamda önümüzdeki yıllarda tabii Orta Asya'da Türkiye ilişkileri daha da genişledikçe oradan gelen insanların Nevruz'u kutlama şekillerle bunun bir devlet bayramı değil, bir halkın bayramı, bir milletin bayramı olduğunu açıkçası idrak edilirse daha fazla yararlı olacağına ve daha çok kitlelerin katılacağına kuşkum yok.
Şimdi efendim günümüzde birçok gelenekler bildiğiniz gibi korona pandemisi nedeniyle değişmiş veya ortadan kaldırılmıştı. Peki bu durumdan önce resmi olarak Nevruz Bayramı nasıl kutlanırdı Türkiye'de? Bu konuda herhangi bir fikriniz var mı?
Resmi olarak şöyle kutlanıyor. Bütün devlet makamları bulundukları illerde, Ankara'da muhtemelen herhangi bir bakan, illerde de valiler, devlet kurumlarında, genel olarak da üniversitelerde yapılıyor bu iş. Üniversitelerde bir tören yapılıyor. Yani devlet erkanının katıldığı, tabii o binaen devlet memurlarının ve bazı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşiyor. Burada bir ateş yakıyorlar. Buna aynı Nevruz ateşi diyoruz. Bu Nevruz ateşin üzerinden atlıyorlar. Buraya kadar güzel tabii Nevruz'un tamamen uygun bir davranıştır. Sonra demir dövme diye bir örs üzerinde demir dövülüyor. Bu da dediğim gibi Ergenekon destanı ile ilgili bağlantı kuruluyor ve demir dövülerek o dönemlerden hatırlanmak istiyor. Sonra bir Nevruz çadırı kuruluyor. Nevruz çadırlarında da bazı şeyler nedir? Yemekler ikram ediliyor ama bu dediğim gibi koca İstanbul'da ben defalarca iştirak ettim Murat Sultanahmet Meydanı'nda. Koca 10 milyonluk şehirde en fazla 500 kişinin katılımıyla gerçekleşiyor. Veya diğer illerde de en fazla yani bir devlet protokolünün katılımıyla gerçekleşiyor. Yani halkın nezdine kitleye inmiş bir durumda değildir. Bu bağlamda dediğim gibi böyle bir sembolik hareketler yapılıyor. Sembolik olarak dediğim gibi demir dövme, ateş üzerinden atlama ve bunun gibi bir şeyler yapıyor. Ama demin de söylediğim gibi Orta Asya'dan gelen öğrenciler, özellikle Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Türkmenler, Azeriler bu işi daha güzel yapıyorlar. Aslında uygun olarak yapıyorlar. Geleneksel giysilerini giriyorlar. Türkiye'de öğrendiler. Yani Türkiye'de bulunan, oradan gelen öğrendiler. Oradan çünkü çocukluktan beri gördükleri için bunu gerçekten Nevruz'un ruhuna uygun olarak yapıyorlar. Haçeca bir Azerbaycanlı'nın evine gittiğinizde Türkiye'de Nevruz tatlıları ikram ediliyor. Haçeca bir Özbey'in evine gittiğinizde ya da Kırgız'ın evine gittiğinizde size Nevruz'un geleneksel sümelet dediğimiz yemek ikram ediliyor. Nevruz yemekleri ikram ediliyor. Yani şunu söyleyebilirim ki ortasından gelen Türkler bu konuda Anadolu Türkünden daha fazla bilgi sahibidirler ve daha fazla geleneklerine ve geleneklerine sahiptirler.
Doğrudur. Efendim katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.
Değerli dinleyiciler, röportajımızda bugün Giresun Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi Yardım Doçent Doktor Sainat Baskaraş Hocamızla konuştuk. Anadolu bölgesinde Nevruz Bayramı'nın nasıl kutlandığı konusunu ele aldık. Sevgili dinleyiciler, sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Bayramı'nda milletlerin gelenekleri.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1401 yılının Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız programlarımızın Nevruz Bayramı'nda Milletlerin Gelenekleri başlıklı programla sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugün yine Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizde İran'ın kültürel alanında yer alan bazı ülkelerin Nevruz Bayramı'na özel bazı gelenek ve göreneklerini gözden geçireceğiz. Sohbetimiz boyunca yine Nevruz Bayramı ile ilgili bazı güzel besteleri de sizlerle paylaşmak, Pakistan ve Hindistan'da Nevruz etkinlikleri hakkında iki röportajımızı da aktarmak istiyoruz. Şimdi sohbetimizin başında İran'ın Belucistan yöresinde güzel bir bahar bestesini dinleyelim.
Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz bu parça Belucistan yöresinde oldukça yaygın olan Sut tarzı adı ile anılır. Sut tarzında şiirlerin konusu genellikle doğa, yar, diyar ve özlemle ilgilidir. Dinlediğiniz parça ise Nevruz havasına uygun bir parçadır.
Tarihi Nevruz Bayramı ile birlikte bu bayrama özel besteler ve bayramlaşmalar İran'ın yanı sıra İran kültürünün etkisi altında bulunan diğer birçok ülkede de duyulur ve her biri kendine göre güzel ve dinlemeye değerdir. İran çok tarihi ve mazisi olan bir ülkedir. Bu tarihi ve eski medeniyeti sayesinde kültürel etki alanını oldukça geliştirmiştir. Tarihi Nevruz Bayramı da bu kültürel etki alanının temel unsurlarından biri sayılır ve günümüzde 12'den fazla ülkede Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanır.
Kuzey Yarımküre'de ilkbaharın ilk güne denk gelen Nevruz Bayramı birçok güzel gelenek ve görenekle beraberdir. Yaklaşık 3000 yıldır her yıl ilkbaharın başlamasıyla birlikte dünyanın birçok yöresinde insanlar bir araya gelerek bu güzel mevsimin başlamasını ve Nevruz Bayramı'nı kutlar. Nevruz Bayramı dünya halkı arasında oldukça sevilen bir bayramdır. Buna göre Birleşmiş Milletler 2010 yılında bir kararname onaylayarak bugünü Uluslararası Nevruz Günü olarak ilan etti. Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkeleri ise Afganistan, Pakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Hindistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Çin'de bazı etnik grupları örnek vermek mümkün.
Tahran Radyosu.
Evet. Şimdi sohbetimizin başında ilkin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne uğramak istiyoruz. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Nevruz Bayramı apayrı bir havada ve gerçekten görmeye değer bir şekilde kutlanır. Azerbaycan Cumhuriyeti halkın haftalar öncesinden Nevruz Bayramı'nı karşılamaya hazırlanır ve yine çok eski bir şölen ve şenlik olan ve Çarşamba Suri adıyla anılan bir geleneği yerine getirir. Çarşamba Suri şenliği Azerbaycan Cumhuriyeti'nde yılın son 4 haftasında her salı günü çarşambaya bağlayan gecede düzenlenir. Bu gelenek dünyanın 4 temel unsuru olan su, rüzgar, toprak ve ateş unsurlarını anmak üzere adlandırılır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de Nevruz Bayramı şenlikleri bu kentin tarihi ve turistik bölgesi olan İçeri şehirde düzenlenir. Kentin bu bölgesi yabancı turistler ve yöre halkı için çok caziptir. Bu mekanda Nevruz etkinlikleri düzenlenir ve türlü yerel yemekler ve kebaplar yapılır. Yine burada kurulan standlara el sanatları ürünleri, tatlılar ve reçeller gibi ürünler satılır.
Hindistan'da Nevruz Bayramı kutlamaları biraz tuhaf gelebilir. Ancak unutmamak gerekir ki bu geniş ülke eski zamanlarda İranlı hükümdarları hakimiyeti altında bulundu ve İran kültüründen, Fars dili ve edebiyatından etkilendi. Nitekim şimdi de Hindistan kültürü ve tarihinde İran kültürünün izine rastlamak mümkün. Günümüzde Nevruz Bayramı bu ülkeye göç eden İranlıların yanı sıra diğer bazı Hindistanlı etnik gruplarca da kutlanır. Bu bağlamda uzun yıllardan beri İran'da yaşayan Kamer Abbas Bey'in söylediklerini dinliyoruz.
Kamer Abbas hastam az Hindistan, az ایالت اتر پردیش که در شمال هند واقع شده است. اگر من بخوام راجع به
benim adım Kamer Abbas. Ben Hindistan'ın kuzeyinde Uttar Pradesh eyaletinden geldim. Eğer Hindistan'da Nevruz Bayramı'nda söz edecek olursak bu bayramın Hindistan genelinde ve en çok 3 yerde kutlandığı belirtilmelidir. İlk yöre Hindistan'ın Keşmir yöresidir ve Nevruz Bayramı İran'da olduğu gibi kutlanır ve bayramın ilk günü resmi tatildir. Keşmir yöresinde İran'da olduğu gibi karşılıklı bayram ziyaretinden başka yöre halkı Nevruz'un ilk gününden itibaren ağaç ekmeye başlar. Yörede herkes evinde ve bahçesinde ağaç diker. Hatta eyalet yönetimi düzeni de bu etkinlik yerine getirilir. Burada Nevruz kutlamaları 7 gün sürer ve bayrama özel yemekler yapılır. Keşmir'de Nevruz kutlamaları İran'daki Nevruz kutlamalarına çok benzer ve yörenin kültürü de İran kültürüne çok benzer ve belki de bu yüzden bu yöreye küçük İran'da denir.
Kamer Abbas sözlerine şöyle devam ediyor. Hindistan'da bir başka yörede Nevruz Bayramı asırlar önce Hindistan'a göç eden İranlılar tarafından kutlanır. Hindistan'da yaşayan bu insanlar aslında İranlı Zertüştilerdir ve onlara Parsi deriz. Bu insanlar asırlar önce Hindistan'a göç etmiş ve kültürleri bir nebze olsun Hindistan'ın yerel kültüründen etkilenmiştir. Parsiler Nevruz Bayramı'nı kutlar ve onların bu bayramla ilgili rivayetleri ve felsefeleri İran gibidir. Ve Nevruz kutlamaları kısmen Hindistan'dan etkilenmiştir. Parsiler de Nevruz Bayramı'nda hem İran yemeklerini yapar hem yerel yemekleri. Örneğin safranlı pilav ve helim adında bir yemek ve diğer bazı Nevruz yemekleri yaşadıkları yöreye özeldir. Parsiler genellikle Gujarat eyaleti ve Mumbai kentinde yaşıyor.
Kamer Abbas 3. yöreyi de şöyle anlatır. Parsilerden başka bir de Hindistanlı Şii Müslümanlar vardır. Bunlar da nerede yaşıyorlarsa orada Nevruz Bayramı'nı kutlar. Gerçi bu kutlama geniş kapsamlı değildir. Daha çok evlerde yapılır ve Nevruz Bayramı'na özel sofra kurularak yılın rengine uygun yemekler yapılır. Bazı bölgelerde eski bir Nevruz geleneği olarak insanlar birbirinin üzerine su döker. Ama yine de dediğim gibi bu kesim Nevruz Bayramı'nı daha çok evlerine kutlar ve genellikle Şii Müslümanlardan sayılır.
Şimdi Hindistan'dan Pakistan'a, kültür ve tarih bakımından İran'a uzak olmayan bu bölgeye geçiyoruz. Pakistanlı Abdurrahim Darani de ülkesinde Nevruz Bayramı kutlamaları ve merasimleri hakkında şöyle diyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Durrani aslam, Abdurrahim Durrani, müdir Radyo Pashto, az mantakhe eyalet Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.
Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Abdurrahim Darani. Ben İran İslam Cumhuriyeti Radyosu, Peşru Radyosu Başkanıyım. Ben aslen Pakistan'ın Hayber Pehtunşa eyaletinden. Pakistan'da bazı Nevruz etkinlikleri İran ile ortaktır. Örneğin İki ülke 7 sayısı konusunda ortaktır. Pakistan'ın bazı yörelerinde 7 yemek veya 7 meyve gibi yiyecekler hazırlanır. Pakistan'ın farklı yörelerinde farklı etkinlikler düzenlenir. Örneğin eğer Peşaver yöresinden söz edecek olursak orada yaşayan insanlar 7 çeşit tatlı yapar. Bazı bölgelerde ise evet temizlik yapmak ve yeni elbise giymek adettir. Bu gelenekler İran ile hemen hemen ortak geleneklerdir. Bazı gelenekler ise farklıdır. Bazı bölgelerde Nevruz Bayramı arifesinde ateş yakılarak üzerinden atlanır.
Abdurrahim Darani sözlerine şöyle devam ediyor. Ancak şimdi bir eyalet olan Gilgit, Baltistan ve Keşmir gibi birçok yörede İmam Ali Aleyhisselam'ın Gadir-i Hum'da Allah Resulü tarafından Emirül Mü'minin olarak ilan edildiği gün Nevruz Bayramı'na denk geldiğine inanılır. ve buna göre de özel dualar yapılır ve yeni elbiseler giyilir ve bazı özel oyunlar oynanır. Beluchistan eyaleti gibi bazı eyaletlerde ise bayramın 13. günü İran'da olduğu gibi kutlanır. İnsanlar bugün de evlerinden çıkarak duaya sığınır, yemek yapar ve eski bir gelenek olan birbirlerinin üzerine su serperler. Eskiden su aydınlık getirdiğine inanılırdı. Karachi ve Lahore gibi büyük kentlerde Nevruz Bayramı etkinlikleri pek düzenlenmez. Ama dağlık yörelerde Keşmir, Gilgit, Baltistan ve Beluchistan eyaletlerinde halk daha çok bu bayramı kutlar. Ki bu da daha çok bu bölgelerde yaşayan insanların besicilik ve tarımla uğraştıkları içindir. Zira çiftçiler için her şey ilkbaharla başlar. Ve Nevruz'da tarımla ilgisi olan eski bir felsefedir. Bu yüzden bu etkinlik genellikle besici veya çiftçi olan bu bölgelerin insanlar arasında devam etmiştir.
Değerli dinleyicilerimiz, Hicri Şemsi 1401 yılının Nevruz Bayramı dolayısıyla hazırladığımız programlarımızın Nevruz Bayramı'nda Milletlerin Gelenekleri başlıklı programın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesinin bakışını ele aldığımız dizi sohbetimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde bebek doğduğunda izlenen bazı İslami adetleri ele alacağız.
Geçen bölümde çocukların talim ve terbiyesi bebek doğmadan önceki dönemde başlaması gerektiğini anlattık. Bir başka ifadeyle genç kız ve erkeğin evlenmeden önce en iyi ahlaki ve insani faziletleri elde etmeleri ve böylece evlendikten sonra iyi ve salih evlatlar yetiştirmek için sağlıklı bir zemin oluşturmaları gerekiyor. Geçen bölümde ayrıca gebelik dönemi ve annenin davranışlarının cenin üzerindeki etkilerinden söz ettik. Şimdi de bebek doğduktan sonra talim ve terbiyesi konusunda neler yapılması gerektiğini gözden geçirmek istiyoruz.
Talim ve terbiye anlık bir mesele olmadığı gibi bir anda da tamamlanacak bir süreç değildir. Talim ve terbiye tedrici bir süreçtir ve zemini oluşması ve ilgili kuralların ve adabın uygulanması ve uygun yöntemlerin kullanılması ile gerçekleşir. Kuşkusuz insanları terbiye etmek zorlu bir süreçtir. Talim ve terbiye uzmanlarınca sunulan yöntemlerden ve İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt'inin siyerinden yararlanmadan gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu büyük insanların siyerinde bebek doğduğu ilk günlerden itibaren uygulanması gereken gelenek ve adetlere yer veriliyor. Bu yüzden bu adetlere ve kurallara uymak sağlıklı evlatların yetiştirilmesine uygun zemin oluşturuyor.
Bebek doğduktan sonra yerine getirilen önemli adetlerden biri doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasıdır. İslam dini bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasına büyük önem veriyor. İslam peygamberi ve Ehl-i Beyt fertleri bebek doğduktan sonra yaptıkları ilk iş yeni doğan bebeğin sağ kulağına ezan ve sol kulağına kamet okumalarıydı. İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyuruyor. İmam Hüseyin aleyhisselam doğduğunda Resulullah kulağına ezan okudu.
Bazı rivayetlerde ise bebeğin kulağına ezan ve kamet okunmasının terbiyevi ve ruhi tesirleri beyan ediliyor. Bu rivayetlere göre bebeğin kulağına ezan ve kamet okunması bebeğin ruhi huzuruna vesile oluyor. Bu amelin ayrıca eğitim tesirleri de vardır ve İslam'ın Allah'ın yegane oluşuna ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin risaletine şehadet getirmek gibi temel öğretilerini bebeğe telkin ediyor. Buna göre bebek doğar doğmaz dini ve mezhebi kavramlarla tanıştığı ve sürekli bir kavramlarla temas halinde olduğu için gelecek yaşamında da bu kavramlara daha fazla ilgi duyuyor.
Talim ve terbiyenin bir başka önemli geleneği ise doğan bebeğe iyi bir ad seçmektir. Aslında adlandırma insanların sürekli karşılaştıkları her şey için geçerlidir. Çünkü insan başta kendisi olmak üzere her şeyi tanıtmak için en başta adını zikretmesi gerekiyor. Bu arada adın seçimi ve seçildiği zaman da önem arz ediyor. İslam dini doğacak yeni bebeğin adını doğar doğmaz ve hatta doğmadan önce seçilmesine vurgu yapıyor. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Evlatlarınızın adını doğmadan önce seçin. Kuşkusuz bebeğin cinsiyeti belli olmadığı durumlarda doğacak bebek için hem kız ve hem erkek adı gözetlenebilir.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz bebek için ad seçerken en çok önem arz eden konu seçilen adın iyi ve anlamlı olmasıdır. Allah Resulü de iyi ad seçimini çocukların ebeveyn üzerindeki hakları arasında zikrediyor. İmam Kazım aleyhisselam şöyle anlatıyor. Adamın biri Resulullah Efendimizin huzuruna çıkar ve şöyle arz eder. Evladımın benim üzerimdeki hakkı nedir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Ona iyi bir ad seçmen, onu iyi yetiştirmen ve uygun bir sosyal konuma kavuşturmandır. Masum imamlar da evlatlarına iyi ve güzel anlamlı adlar seçer ve sürekli başkalarına da evlatlarına güzel anlamlı adlar seçmelerini, çirkin ve anlamsız adları seçmekten kaçınmalarını tavsiye ederdi. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. İnsanın evladına yapacağı ilk iyilik onun için iyi bir ad seçmesidir.
Peki ama iyi ad seçimi çocukların talim ve terbiyesi üzerinde nasıl bir etkisi olabilir? İyi ad birçok açıdan insanı etkiler. İlkin her insanın adı onun kültürünü, kimliğini ve kişiliğini yansıtır ve bu yüzden de başkaları da buna göre ona davranır ve ondan beklentileri olur. Her kültürde ve her milliyette adların kendilerine özgü anlamı vardır ve bunu muhatabına aktarılır. İyi ad, insan kişiliğine saygı gösterme anlamına geldiği gibi başkalarını da saygı göstermeye yöneltir. Her insanın adı onun kişiliğinin simgesidir ve ömrünün başından sonuna dek onunla beraberdir ve telkin etkisi söz konusudur. Eğer insanın adı ahlaki sıfat ve faziletlere dayanıyorsa, muhatabına da bu faziletleri telkin eder. Ayrıca insan da bu sıfatları elde etmeye çalışır. Oysa kötü ve uygunsuz ad insan üzerinde olumsuz iz bırakır. Hatta bazen uygunsuz ad başkaları tarafından alay konusu olur ve insanın kişiliğini olumsuz yönde etkiliyor.
İslam peygamberinin ehlibeytinin siyerinde ad seçimi için gündeme gelen bir başka nokta, bu büyük insanların sürekli dinin önde gelen evliyalarının adını kendi evlatları için seçmeleri ve başkalarını da buna tavsiye etmeleridir. Bu durum büyük insanlara saygı göstermek ve bu saygıyı evlatlarımıza öğretmekten başka tesirleri de söz konusudur. Örneğin bu durumun manevi ve sosyal tesirleri vardır. Çünkü çocuklarımız için iyi ve uygun ad seçmek, toplumda ve aile kültüründe dini ve manevi ruhun gelişmesine katkı sağlar ve bu da çocukların doğru yetişmesinde etkili olur.
Öte yandan eğer Muhammed veya Ali gibi büyük şahsiyetlerin adı birine ad seçilirken seçilirse, bu adı taşıyan insan da ister istemez kendi kişiliğini bu büyük insanların kişiliğine benzetmeye çalışır ve bu çerçevede onlar gibi davranmaya başlar. Rivayetlerde de şöyle anlatılıyor. Kıyamet gününde adı Muhammed olan insanlar geldiğinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Acaba benim Habibimin adını taşırken utanmadın mı ki günah işledin?
İslam peygamberi ve masum imamların siyerinde bebek doğduğunda izlenen ve söz ve davranışlarında sık sık vurgu yapılan adetlerden biri, doğan bebek için akika kurbanı adı verilen bir kurban kesmektir. Bu emel bazı rivayetlerde vacip sayılacak kadar önemlidir. Hatta masum imamlar bunun yerine sadaka verilmesini kabul etmemiştir. Abdullah bin Bokayr şöyle anlatıyor. İmam Sadık aleyhisselamın huzurundaydım. İmamın amcası Abdullah bin Ali'nin kuryesi geldi ve şöyle arz etti. Amcanız diyor ki, doğan bebeği için kurban kesecek akika kurbanlık bulamadım. Acaba bedelini sadaka verebilir miyim? İmam şöyle buyurdu. Hayır, çünkü Allahu Teala insanlara beslemeyi ve hayvanların kurban kesilmesini sever.
Akika kurbanı bebeğin cismi ve ruhi talim ve terbiyesi üzerinde etkileri vardır. Bu amel İslam dini ve özellikle Hazreti İbrahim'in sünnetidir ki oğlu İsmail'in yerine Yüce Allah kurban kesmesi için bir koç gönderdi ve bu mesele daha sonraları bir sünnete dönüştü. İslam dininde akika bir hayvanı Allah Teala katına yakınlaşmak ve bebeği türlü hastalıklara ve afetlere karşı korumak amacıyla kesmektir. Akika ayrıca Yüce Allah'ın insana sunduğu evlat nimetine şükretmektir. Çünkü evlat rivayetlere göre ilahi nimetlerden bir nimettir ve bu yüzden insan bu nimete şükretmek üzere bir hayvanı kesmesi ve etini yoksulların arasında dağıtması ve onları kendi sevincine ortak etmesidir.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında Taalim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.farsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın Hicri Şemsi 1400 yılında en önemli gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi 1400 yılında İran'da yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünde birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran'da 13. hükümet iş başına geldikten sonra Amerika'nın İran'a dayattığı illegal yaptırımların kaldırılması için Viyana müzakereleri 29 Kasım'da ve İran ve 4+1 grubuna üye olan Rusya, Çin, Britanya, Fransa ve Almanya'nın katılımı ile yeniden başladı. Amerika'nın önceki başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de İran ve 5+1 grubu arasında imzalanan ve kapsamlı ortak eylem planı COIP adı ile anılan nükleer anlaşmadan çekildi ve 90 ve 180 günlük aşamalarda İran milletine zalimane yaptırımları dayattı. Amerika'nın COIP nükleer anlaşmasından illegal bir şekilde çekilmesinden sonra Avrupa Trokyası İran'ın iktisadi çıkarlarına güvence altına alacağını ve böylece anlaşmayı koruyacağını ileri sürdü. Fakat pratikte bu durumda hiçbir etkili adım atmadı.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi ise Amerika'nın COIP nükleer anlaşmadan çekildiği günün birinci yıl dönümü olan 8 Mayıs 2019'da batılı tarafların anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği için anlaşmanın 26 ve 36. maddelerine göre yükümlülüklerini adım adım askıya alacağını ve böylece yükümlülükleriyle hakları arasında denge kuracağını ilan etti. İran yönetimi en son 5 Ocak 2020'de bir bildiri yayımlayarak COIP anlaşmasındaki yükümlülüklerini askıya alma kararının 5. adımını attığını duyurdu.
Amerika'da Joe Biden bu ülkenin yeni başkanı olarak Beyaz Saray'a girmesinin ardından seçim kampanyalarında Amerika'ya COIP nükleer anlaşmasını geri getireceği yönünde sözünü yerine getirmedi ve bilakis Donald Trump'ın dayattığı azami baskı politikasını sürdürdü. İran en son iyi niyetini göstermek için Viyana'da 4+1 grubu ile müzakere etmeyi kabul etti.
Ancak Amerika'nın COIP nükleer anlaşmasından illegal bir şekilde çekilmesi ve son yıllarda uygulamaları ile sözünü tutmayan bir devlet olduğunu ortaya koyması ve yine Avrupalı tarafların da yükümlülüklerini yerine getirmemesi yüzünden Tahran yönetimi bu kez hem müzakerelerin iyi sonuç vermesi ve hem İran'ın çıkarlarının güvence altına alınması için bazı şartlar gündeme getirdi. İran'ın Ali Bakri kendi başkanlığındaki müzakereci heyeti nihai anlaşmaya varmak için büyük bir ciddiyetle müzakerelerle devam ediyor ve yaptırımlarını kaldırması, Amerika'nın uygulamalarının doğruluğunun sınanması, talep edilen güvencelerin verilmesi ve nükleer faaliyetlerin durumu gibi geriye kalan meselelerin halledilmesi için çaba sarf ediyor ve nihai anlaşmayı ilan etmesi İran'ın kırmızı çizgilerin aşılmamasına bağlı olduğunu vurguluyor.
Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan da yaptığı açıklamada sürekli dışişleri bakanlarının Viyana'ya gelmesi ve nihai anlaşmanın ilan edilmesi için İran'ın belirlediği kırmızı çizgileri uyurmasına ve iktisadi çıkarların konusunda etkili güvenciler verilmesine bağlı olduğunu vurguladı. Bu sürecin devamında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Grossi 5 Mart 2022'de Tahran'a geldi ve İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile görüştü.
Tahran Radyosu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştükten sonra ortak basın toplantısında yapılan görüşmenin hakkında açıklama yaptı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi ile görüşmesi hakkında yaptığı açıklamada, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki meselelerin normal süreçte halledilmesi gerektiğini vurguladı. İslami Grossi ile iki tarafın bundan önce görüştükleri konuları ele aldıklarını ve İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasında en geç 3 aya kadar ilgili belgelerin verilmesi kararlaştırıldığını belirtti. İslami ayrıca Grossi ile iki taraf arasında geriye kalan meselelerin normal süreçte halledilmesi kararlaştırıldıklarını ve bu süreçte hiçbir siyasi nüfuz ve lobi çalışması ve müdahalesi Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun İran ile taammüllerini etkilememesi gerektiğini vurguladı.
Gerçekte Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Batılı devletlerin ve Siyonist rejim İsrail'in baskıları altında İran'da bildirilmeyen nükleer faaliyetlere ilişkin bazı iddiaları ileri sürüyor. Oysa bu iddialar İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu arasındaki işbirliği mazisiyle örtüşmüyor. Zira İki taraf arasındaki işbirliği her zaman olumlu olmuştur. Tahran yönetimi sürekli bu işbirliği başka tarafların siyasi baskılarından etkilenmemesine vurgu yapıyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Abdullahyan da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Grossi ile görüşmede Siyonist rejim İsrail'in işi itilaf çıkarmak ve kriz yaratmak olduğunu belirterek Grossi'den bu rejimin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun mekanizmalarından nemalanmaya çalışması konusunda uyanık olmasını istedi. Şimdi Viyana'da nihai anlaşma başta Amerika olmak üzere batılı tarafların siyasi karar vermesini bekliyor.
Geçen sene İran, Rusya ve Çin donanmaları Ocak 2022'de ikinci ortak deniz tatbikatını 2022 Deniz Güvenliği Kuşağı başlığı altında Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenledi. Tatbikata İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3 birlik, Klasik Ordu'ya bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 11 birlik, Rusya donanmasına bağlı 3 birlik ve Çin donanmasına bağlı 2 birlik katıldı. Uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini takviye etmek, deniz korsanlığı ve deniz terörizmi ile mücadele etmek, denizde arama kurtarma bilgilerini paylaşmak, profesyonel ve taktiksel deneyimleri paylaşmak tatbikatın bazı hedefleriydi.
2022 Deniz Güvenliği Kuşağı tatbikatının sözcüsü Amiral Mustafa Tavcettin'i tatbikatın mesajı her üç ülkenin askeri ilişkilerinde anlamlı bir seviyeye ulaşmasına yönelik olduğunu belirterek şöyle dedi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti denizlerde büyük tatbikatları diğer büyük deniz kuvvetleriyle birlikte komuta edebilecek seviyeye ulaşmıştır.
İran, Rusya ve Çin arasındaki tatbikatın düzenlendiği Hint Okyanusu'nun kuzeyi ve Umman Denizi önemli ve stratejik bir bölge sayılır. Bu bölge Babul Mendeb, Malaka ve Hürmüz Boğazları yer aldığı için altın üçgen bölgesi olarak anılıyor ve buna göre de büyük önem arz ediyor. İran, Rusya ve Çin donanmaları bundan önce de 2019 yılında bu bölgede ortak deniz tatbikatı düzenlemişti.
Muhterem dinleyiciler, Hicri Şems'i 1400 yılında İran'da yaşanan en önemli gelişmeleri aldığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünün sonuna geldik.
Bizleri www.parsi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.edit.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.edit.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-26-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.